Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine birlikteyiz. Siz kıymetli dinleyicilerimizle sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 10 Aralık. 10 Aralık günü her yıl insan hakları günü olarak tüm dünyada ve ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İnsan hakları düşüncesinin bizim medeniyetimizdeki yeri, son yıllarda insan hakları ve demokratikleşme alanında atılan adımları, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kurul Üyesi Mehmet Emin Genç'le konuşacağız programımızın ilk dakikalarında. Hemen sonrasında Huzur-u Hayat köşemizle yayınımız sürecek. Sevgili dinleyicilerimiz, İslam dini evlenmeyi teşvik eder ve ailenin korunmasına büyük önem verir. Bununla birlikte eşler arasında süregelen anlaşmazlıklarla ailenin bütünlüğü bozulmuş olur ve boşanma aşamasına da gelinmişse dinimiz boşanmanın da bir hak olduğunu bildirir. Bu süreçte ise muhtemel bir takım sorunlarla karşılaşılabilir. Bu sorunları aşmakta manevi desteğin önemini ve boşanma ahlakını Diyanet İşleri Başkanlığı vaizi Zehra Tuncel hocamızla konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuz da sizlerleyiz.
Yapsam etsem nafile, nereye gitsem ah sen, biter mi hiç bu çile? Karanlık yollar çetrefil, olmuşum aşktan sersefil, Mecnun Kerem Ferhat gibi. Aydınlatır sokak ışıkları, önünde sevda yolları, bize yanar aşkın ışıkları. Gözümün önünde bir deniz feneri gibi gözlerinin ışığı. Ne kaldı şimdi elimde, hayalin sanki peşimde, izler beni gölgem gibi. Aydınlatır sokak ışıkları, önünde sevda yolları, bize yanar aşkın ışıkları. anlatır sokak ışıkları. Önünde sevda yolları, bize yanar aşkın ışıkları.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kurul Üyesi Mehmet Emin Genç var. Sayın Genç, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. 10 Aralık İnsan Hakları Günümüz kutlu olsun. Hem Türkiye'de,
eyvallah,
hem Azerbaycan'da, hem tüm dünyada diyelim.
Eyvallah, doğru.
İnşallah. Sayın Genç, bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaya başladı uzun yıllardır. Tüm dünyada ve ülkemizde hani bugünün kutlanması ve bu amaçla kutlamaların yapılmasının ne gibi sebepleri var? İsterseniz öyle başlayalım sohbetimize.
Eyvallah, çok teşekkür ederim. Öncelikle dünyanın her tarafında bizi dinlemekte olan sevgili dinleyicilerimizi ve tüm yayın yapım ekibiniz adına sizi hürmet ve muhabbetle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum.
Teşekkür ederiz.
Ayrıca bugün biliyorsunuz Bakü'de Azerbaycan Zafer Günü kutlamaları var.
Evet.
Öncelikle de canlarımızın Zafer Günü'nü ben de gönülden kutluyorum. Bundan sonra da her iki devletin her konuda daha fazla işbirliği içinde olacağına da inanıyorum.
Evet.
Bugün iki devlet bir millet sloganıyla bir araya gelen devlet başkanlarımız ve üst düzey yöneticilerimiz Bakü'ye bizim de selamlarımızı, sevgilerimizi götürdüler. Biz de bugün Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu olarak 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle uzaktan erişim aracılığıyla biraz sonra Azerbaycan Ombudsmanı Sayın Sabina Aliyeva tarafından savaş zamanı insan hakları ihlallerinin önlenmesinde ve savaş suçlarına ilişkin delil ve sübutların toplanmasında Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Rolü başlıklı konuşması ve bu sunumun ardından da yapacağımız özel oturumda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Dağlı Karabağ Gözlem Grubu adı altında raporlama yapacak çalışma grubu toplantısını Allah nasip ederse gerçekleştireceğiz. Bu grupta Profesör Doktor Yücel Acer, Doçent Doktor Murat Tümay, Doçent Doktor Giray Sadık ve Doçent Doktor Yusuf Sayın var. Ayrıca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyelerimiz katılacak bu programa. Karabağ'da Ermeniler tarafından daha önceden işlenen insanlık suçları ve şimdi işlenen savaş suçlarını irdeleyeceğiz. Toplantı sonunda da isimlerini yukarıda saydığım değerli bilim adamlarımız tarafından raporlaştırılacak bu toplantı ve kamuoyuna da duyurulacaktır. Şimdi asıl sorunuza gelecek olursak.
Buyurun.
Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler yanında kadim İslam medeniyetimizde 1400 küsur yıl önce gerçekleştirilmiş ve uygulanmış Medine vesikası ve bundan 10 yıl sonra da bütün insanlığa duyurulmuş veda hutbesi dünya tarihinin bence ilk insan hakları belgeleridir. Bundan ancak 600 yıl sonra Batılılar insan hakları konusunda çalışma yapmaya başlamış ve değişik belgeleri ortaya koymuşlardır. İşte bu insanlık tarihinin sancılı değişimi ve gelişiminin sonucunda da nihayet 10 Aralık 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yayınlanmıştır. Dolayısıyla 10 Aralık tarihi Dünya İnsan Hakları Günü olarak kabul ediliyor ve ülkemizde de çeşitli etkinliklerle yıllardan beri zaten kutlanıyor. Türkiye, Birleşmiş Milletler'in kurucu üyelerinden birisi olarak İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilk onaylayan ülkeler arasında yer almış ve insan hakları konusundaki önemli sözleşmelerin büyük bölümüne de taraf olmuştur.
Evet.
Ayrıca Türkiye tarafından 54'te onaylanmış olan ve iç mevzuatımızın bir parçasını oluşturan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi temel hak ve özgürlükleri şu şekilde sıralıyor. Yaşama hakkı, işkence, insanlık dışı veya küçültücü muamele yasağı, kölelik ve zorla çalıştırma yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı, suç ve cezaların kanuniliği, özel hayat, aile hayatı ve haberleşmenin gizliliği, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplantı, dernek ve sendika kurma özgürlüğü, evlenme ve aile kurma hakkı, şikayet hakkı, ayrım yapma yasağı olarak belirlenmiştir. Daha sonra toplum yaşamında meydana gelen gelişmelere paralel olarak düzenlenen protokollerle bu haklara mülkiyet hakkı, eğitim ve öğrenim hakkı, seçim hakkı, yerleşme ve seyahat özgürlüğü gibi yeni haklar da ilave edilmiştir. İnsan hakları ve temel özgürlükler alanında diğer demokrasilerle aynı değer ve amaçları paylaşan Türkiye, insan hakları standartlarının en yüksek düzeye getirilmesi amacıyla son yıllarda birçok önemli adım atmıştır.
Evet, Sayın Genç, siz de cümlenizin başında ifade ettiniz. Azerbaycan'a lütfen bizden de selamlar iletin toplantınızda. Ve her zaman iki devlet bir millet, sizin de ifade ettiğiniz gibi öyle olacak ve olmaya devam edecek. Tam da aslında bugünün böylesine kıymetli bir günün o zafer günüyle birleşik olarak anılması da ayrı bir anlam taşıyor bence.
Doğru.
Biz insan hakları deyince tam olarak ne anlıyoruz, daha doğrusu ne anlamamız gerekiyor?
İnsan hakları tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olması demektir. Herkes cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş, tabiyet, düşünce farkı, ulusal veya toplumsal köken, zenginlik gibi farklar olmaksızın kanun karşısında eşittir. Özgür bir şekilde düşüncelerini açıklamak, istediği yere gitmek, yerleşmek, diğer insanlarla ve makamlarla olan ilişkilerinde insanca ve hakça muamele görmek, insanların günlük yaşamında farkına varmadan yararlandığı haklardan sadece bazılarıdır. Kısaca insan hakları, insan olmanın kazandırdığı haklardır. Başkası tarafından bize verilen bir söze dayalı teminata bağlı olarak ya da satın aldığı alarak elde ettiğimiz haklar değildir. İnsan hakları, insan olmamızın ve insanlık onurumuzun doğal bir sonucudur. Ayrım gözetmeksizin herkes insan haklarına sahiptir. Suçlular, yani hapishanede olan insanlar dahil olmak üzere, devlet başkanları, çocuklar, kadınlar, erkekler, Afrikalılar, Avrupalılar, Asyalılar, mülteciler, işsizler, özel kuruluşlarda çalışanlar, öğretmenler, sanatçılar, işçiler vesaire vesaire. Çünkü herkes insandır. İnsan haklarının gücü herkese eşit davranılması ilkesinden geliyor zaten. İnsan hakları bizim için vardır ve insan haklarının tümüne saygı duyulması da hepimizin hakkıdır. Kişisel haklarımız fiziki ve ahlaki bütünlüğümüzü korur ve kişilerin kendi düşünce, din ve inançlarını korumalarına da izin verir. Eşitlik ve özgürlük hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü, dini vecibeleri yerine getirme özgürlüğü, İşkence görmeme ve öldürülmeme hakları gibi. İşkence, kötü muamele ve insanlık dışı muamele ya da cezalandırma hiçbir biçimde haklı çıkarılamaz ya da hukuken veya ahlaken savunulamaz. Emir almış olmak da mazeret olarak kabul edilemez. Hani askeriyede bazen emir aldım da yaptım diyorlar ya,
evet, evet.
Emir dahi alınsa insan haklarını hiç kimsenin ihlal etmeye hakkı yoktur.
Evet.
İşkence görmeme hakkı hiçbir koşulda askıya alınamayacak, istisnası ve sınırlaması da olmayan önemli bir insan hakkıdır Sezin Hanım.
Evet, gayet özetle çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Genç. Ve şundan da bahsettiniz. Peygamber Efendimiz'in özellikle o veda hutbesiyle aslında biz 600 yıl öncesinde insan haklarını içimize
Doğru.
sindirmiş bir topluluğuz,
Doğru.
bir toplumuz. Peki medeniyetimizin şöyle geçmişine bakacak olursak bu gelişim süreci nasıl gerçekleşti? İnsan hakları düşüncesi bizim medeniyetimizde nasıl bir gelişim süreci izledi?
Evet, insan haklarının medeniyetimizdeki gelişim süreci 11 asırlık oluşturduğumuz Türk-İslam medeniyetidir. Ve bu medeniyetin referans kaynakları da Kur'an ve sünnettir. O halde Kur'an-ı Kerim ve önceki ilahi semavi kitapları insan haklarını vurgulayan en önemli metinler olarak görmek mümkündür. Örneğin Kur'an-ı Kerim Hücurat Suresinin 13. ayetinde Allahu Teala, "Ey insanlar, doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, ondan en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden de haberdardır." ifadesiyle insan haklarının en temel ilkesi olan insanların doğuştan eşit olduğu belirtilmiştir bu ayeti kerimede. Ayette geçen Allah'tan korkmak ifadesi ise bu evrensel ilkelere uyulmak anlamında esas teşkil etmektedir. 11 asırlık Türk-İslam medeniyetinin kaynağı olan Kur'an'dan sonra Peygamber Efendimiz'in sünneti de medeniyetimizdeki insan hakları kavramının gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde "Bugün bu ay ve bu belde nasıl kutsal ve masumsa canlarınız, mallarınız, ırzlarınız da öylesine kutsaldır, dokunulmazdır, yani mukaddestir" buyurmuşlardır. Günümüzde bunlara güçlü bir devletin oluşturulması ve etkin bir biçimde yaşatılmasını da ilave etmek icap eder. Son dönemlerde zayıf devletlerin ne tür zorluklarla karşı karşıya olduğunu hep beraber gözlemlemiş bulunuyoruz. Zira bu zayıf devletler kendilerini ayakta tutmakta zorlanıyorlar. Nerede kaldı o ülkedeki insan haklarını, ayrımcılığı önlemiş olsunlar ya da işkence ve kötü muameleye mani olsunlar. Suriye örneği bu konuda tüm çıplaklığıyla ortadadır.
Evet, ne yazık.
Kendi topraklarının evet. güvenliğini dahi koruyamayan bir devlet konumundadır biliyorsunuz. Teröristlerin cirit attığı
evet,
Suriye.
Evet.
Nerede kaldı? Hukuku, insan haklarını, hürriyetleri korusun. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugünkü haliyle dosta güven, düşmana korku salacak güçlü ve caydırıcı bir seviyede olmasaydı ne kendi insanının ne de mazlum toplumların umudu olabilirdi. Yani olamazdı Sezin Hanım.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bizim medeniyetimizdeki gelişim süreci gerçekten çok kıymetli. Peki son yıllara şöyle bir bakacak olursak özellikle ülkemizde insan hakları ve demokratikleşme alanında atılan adımlar dersek neler söylersiniz?
Özet bir şekilde gidecek olursak 2002-2020 dönemi Türkiye'de demokrasi ve insan haklarının güçlendirilmesi bakımından çok önemli bir zaman dilimidir. Hayata geçirilen çok sayıda yasal ve anayasal düzenlemeyle mevzuatımız demokratik hak ve temel özgürlüklerinin güçlendirilmesi doğrultusunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatları başta olmak üzere taraf olduğumuz Avrupa Konseyi ve temel Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmeleri ile AGİT belgeleri ve Avrupa Birliği müktesebatıyla uyum boyutu da göz önünde tutularak iyileştirilmiştir. Kısaca özetleyecek olursak, yargı hizmetlerinde etkinliğin sağlanabilmesi amacıyla kabul edilen 6110 sayılı kanunla Yargıtay ve Danıştay'ın üye ve daire sayısı arttırılmıştır. Yargılama süresinin kısaltılmasını sağlayacak önemli değişiklikler hayata geçirilmiştir. 6217 sayılı kanunla adaletin hızlandırılması, mahkemelerin iş yüklerinin azaltılması amacıyla çeşitli kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesini amaçlayan yasa paketlerinin üçüncüsünü oluşturan 2 Temmuz 2012 tarihli ve 6352 sayılı kanunla insan haklarını derinleştiren ve geliştiren önemli düzenlemeler getirilmiştir. Bu kapsamda devlet güvenlik mahkemeleri ve askeri yüksek mahkemeler kaldırılmıştır. Yargılamaların hızlandırılmasını sağlayacak uzun yargılama şikayetine son verecek önemli değişiklikler yapılmıştır. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı güçlendirilmiş ve terör suçlarından verilen cezalarda indirim imkanı getirilmiştir. Adil yargılamanın güçlendirilmesi amacıyla yargı görevi yapanı etkileme suçunun unsurları yeniden düzenlenmiştir. Basın ve yayın özgürlüğünün genişletilmesi amacıyla soruşturmanın gizliliğini ihlal ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçları da yeniden düzenlenmiştir. Tutuklama konusunda yaşanan sıkıntıların azaltılması amacıyla tutukluluk yasağı sınırı 2 yıla çıkarılmıştır. Tutuklama kararlarının somut olgularla gerçekleştirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Adli kontrol uygulamasının kapsamı genişletilmiş, özel yetkili mahkemeler kaldırılmıştır. Gözaltı süresi de kısaltılmıştır. Sanık hakları ve savunma hakkı güçlendirilmiş, basit terör suçlarının ertelenmesi ve adli para cezasına çevrilebilmesi imkanı sağlanmıştır. İfade hürriyeti ve basın yayın özgürlüğünün güçlendirilmesi çerçevesinde ileriye yönelik yayın durdurma cezası kaldırılmıştır. Ayrıca başlık olarak ifade etmek istiyorum, işkenceye sıfır tolerans getirilmiştir. İnsan hakları güvence altına alınmıştır. Kadın hakları teyit edilmiş ve engelli haklarının sınırları da oldukça genişletilmiştir bu dönemde.
Evet, aslında sizin de ifade ettiğiniz tarihlerde Türkiye'de demokrasi ve insan haklarının güçlendirilmesi anlamında pek çok iyileştirmenin yapıldığını da görüyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda biz ülkemiz için elimizden geleni yapıyoruz ama istiyoruz ki tüm dünya aynı duyarlılıktan
olsun.
Daha güzel olsun. Bildiğimiz kadarıyla Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Günü'nün bu yılki teması daha iyi, iyileş ve insan haklarına sahip çık. Evet. Bu konuda neler söylersiniz?
İnsan haklarına tabii hem fert olarak, hem devlet olarak, hem efendim kurumlar olarak sahip çıkmak durumundayız. Böyle bir bilincin oluşturulması lazım. Bizim Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak görevlerimizden bir tanesi de Türkiye'de insan haklarının geliştirilmesi ve korunması, bunun okullarda ve üniversitelerde müfredata yerleştirilmesi, evet, basın yani medya aracılığıyla bu konuda bilinçlenmenin arttırılması. Kişi bilmediğin şeyin düşmanıdır biliyorsunuz.
Evet.
Pek çok insanımızın, kardeşimizin bu konuda yeterli bilgisi olmayabilir. Öncelikle bilinçlendirme yapılmalı. Ondan sonra da bu konuda daha güzel günlere hep birlikte yürümeliyiz diye düşünüyorum.
Evet, aslında üyesi olduğumuz tüm uluslararası platformlarda pek çok tehdidin de varlığını dile getiriyoruz. Biz evet Türkiye'de iyileştirmeler yapıyoruz ama siz neler yapıyorsunuz ey dünya diye her seferinde sorma ihtiyacı hissediyoruz.
Evet.
Çünkü eğer insan hakları evrensel bir beyannamesi tam anlamıyla uygulanıyorsa ırk, din, dil ayrımı gözetilmeden hakların korunması gerekiyor. Ama
kesinlikle,
ne yazık ki en büyük tehdit de belki kültürel ırkçılık, hatta yabancı karşıtlığı, hatta İslam düşmanlığı oluşturuyor çok acı bir şekilde. Bu konuda neler söylersiniz?
Evet, İslam düşmanlığı biliyorsunuz aldı başını gidiyor.
Evet.
Avrupa'da özellikle batıda yükselen sağ diyorlar ya,
evet,
aşırı sağ. Aşırı sağ hemen hemen Avrupa ülkelerinin tamamında ya iktidar oldu ya da iktidar ortağı oldu. Tabii bunu tetikleyen bazı sebepler var. Özellikle terör unsurlarının yapmış olduğu faaliyetler, batılı ülkelerin efendim vekalet savaşları, yani mesela Batı Suriye'de DAEŞ'la veya YDPKK ile birlikte savaş veriyor. Onların arkasına sığınıyor, onlara silah veriyor. Efendim onlara insanlık suçları işletiyor. Hatırlarsınız DAEŞ'in Suriye'de ilk zamanlar kafa kesme görüntüleri
ya,
bütün
aynen,
dünyaya yayıldı.
Evet.
Bu Müslümanların işi miydi? Hayır. Batılı devletlerin, DAEŞ'in kimler tarafından kurulduğu da sonradan ortaya çıktı. Onların hazırladığı bir senaryoydu. Gaye İslam'ı, Müslümanlığı dünyaya kötü göstermek. Biliyorsunuz bunun başlangıcı 11 Eylül'e daha ziyade dayanıyor. Öncesi de var ama 11 Eylül'le İslam düşmanlığı, yani İslamofobi, İslam korkusu patladı. Avrupa'da da bu konuda seçimlere doğru ne yazık ki siyasiler bu işi tetikliyor. Aşırı sağ böylece iktidara doğru yürüyor. Oradaki yabancı insanlarımızın, oradaki misafir işçilerimizin huzurunu kaçırarak efendim büyük bir insanlık ayıbına da imza atıyorlar. Oysa ki Türkiye bu konuda biliyorsunuz, özellikle de son dönemde Suriye'den gelen 4 milyona yakın mülteciye sağlamış olduğu imkanlarla dünyanın yüz akı olduğunu ve dünyaya söyleyecek çok sözü olduğunu ortaya koymuş ve herkese açık açık göstermiştir.
Evet, hatta milyarlarca Müslümanın yaşam hakkından adil yargılanma hakkına kadar temel özgürlükleri ayakları altına alınabiliyor. Kimi zaman ifade hürriyeti kisvesi altında mukaddes değerler ne yazık ki aşağılanıyor. Ve nefret dili medya organlarında çok fazla kendini göstermeye başladı. Bu anlamda aslında medyaya da çok büyük görevler düşüyor. Siz neler söylersiniz?
Evet, biz bir ara Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak medyada insan hakları dili veya nefret diline yönelik neler yapılabilir çalışması da yapmıştık.
Evet.
Tabii medyada tıpkı siyasi partiler gibi, her siyasi partinin, Türkiye için söylemiyorum sadece, bütün dünyada böyle, arkasında bir medya grubu var. Dolayısıyla bu medya grubu iktidar olan ya da diğer muhaliflerini zora sokmak için bir kısım iddialarda bulunuyor. Mesela Türkiye'de bugün Suriyeliler bizim işimizi alıyor elimizden, Suriyelileri niye bakıyoruz, devlet Suriyelilere çok para veriyor gibi siyasilerin cümleleri var. Bu sabahleyin hemen medyanın diline düşüyor. Evet. Ve gazetelerde boy boy yayınlanıyor. Benzeri cümleler bu tür zihniyette olan gazetecilerimiz tarafından da kullanılıyor. Bu nefret suçunu tetikliyor. Bu kavgaların oluşturulmasını tetikliyor. Mesela bir Suriyeli diyelim bir ilimizde bir suç işleyecek olsa sanki bütün Suriyeliler bu işi yapıyormuş gibi abartılıyor, büyütülüyor. Medya vasıtasıyla millet yanlış yönlendiriliyor. Milletimiz tabii misafirperverliğiyle, insanlığıyla, efendim tarihten gelen misyonuyla çoğu zaman bu gibi davranışların karşısında durmuş, nefret dilinden uzak durmuş, insan hak ve ihlallerinden uzak durmuş, ayrımcılıkla kesinlikle yan yana durmamış. Ayrımcılığın merkezi Batı'dır biliyorsunuz. Evet, Amerika evet. Ayrımcılık üzerine kurulmuş bir devlettir. Önce Kızılderililere, ondan sonra da Afro-Amerikan olan siyahi kardeşlerimize yapmış oldukları ayrıcalık, ayrımcılık destanlar oluşturacak kadar büyüktür. Hatta belki haberiniz oldu, bilmiyorum. Bir zamanlar ilk kolonyalist dönemde Avrupalılar Avrupa'da hayvanat bahçeleri gibi insanat bahçeleri kurdular. Hmm. Gana'dan ve Afrika'nın diğer ülkelerinden insanları getirerek teşhir ettiler. Bunlar insana benzeyen insanımsı varlıklar diyerek bundan milyonlarca para kazandılar. Dolayısıyla çok şükür ki bizim tarihimizde böyle bir ayıp yok Sezin Hanım.
Evet elbette biz gerçekten her zaman kardeşlikten, barıştan, dostluktan ve sevgiden yanayız. Yıllar boyu siz de anlattınız programımızın başından beri hep huzur olsun bir toplumda. Hep insanlar arasında eşitlik olsun, adalet olsun, sevgi ve barış olsun diye çabaladık. Ve inşallah sonsuza dek de böyle olmaya devam i̇nşallah. Edeceğiz elimizden geldiğince. Süremizin de yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Son cümleleriniz olarak insan hakları bilincinin bu topraklarda daha sağlıklı bir şekilde yaşaması ve anlamlandırılabilmesi adına neler yapılabilir, neler yapabiliriz?
Evet, çok teşekkür ederim. Bu konuda tabii ki daha kat edilecek mesafe Türkiye'de olduğu gibi bütün dünyada da var.
Evet.
İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele bilincini tüm toplum katmanlarında el birliğiyle geliştirmek icap eder. Dolayısıyla okullarımızda ilkokuldan itibaren insan hakları dersleri veriliyor artık. Biz de evde evlatlarımıza ayrımcılığın yanlışlığını, her insanın kutsal olduğunu ve haklarının korunması gerektiğini söyleyerek evlatlarımızı bu bilinçle, bu hassasiyetle yetiştirmek durumundayız. Kısaca özetleyecek olursak, nerede bir yara görsek hep birlikte sarıp sarmalamak icap eder. Fertler, kurumlar ve devlet el ele vererek birlikte insanı ve haklarını her zaman yaşatmaya çalışacaktır, çalışmalıdır. İstiklal şairimiz Mehmet Akif merhumun bazı dizelerini programımızın bu son bölümünde paylaşmak istiyorum.
Buyurun, buyurun. İzniniz olursa. Ne güzel olur efendim. Ne kadar da anlamlı olur aslında tam da bu noktada.
Eyvallah. Kanayan bir yara gördün mü? Yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsın ki hiç olmasa yanımdan kovarım. 3,5 soysuzun ardından zağırlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördün mü? Yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu diyor merhum Mehmet Akif Ersoy.
O
evet,
kadar...
bu vesileyle
özür
dünyanın her tarafında
kestim.
Bizi dinleyen, insan haklarından tam yararlanabilmesi maksadıyla çalışan, koşturan, kafa yoran, büyük zorluklara göğüs geren, hatta insan haklarını savunurken de hayatını kaybeden tüm insan hakları savunucularını şükran ve minnetle de anmak istiyorum Sezin Hanım.
Çok teşekkür ediyoruz. Tam şiiri bitirir bitirmez kusura bakmayın araya girmek ihtiyacı hissettim. Çünkü o kadar duygulandım. Siz de o kadar güzel seslendirdiniz ki. Mehmet Akif'in dizelerinin üzerine ne desek boş. Aslında her şeyi o kadar harika bir şekilde anlatmış ki. Onu da rahmetle, minnetle, saygıyla anıyoruz. Ve size de yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için ve tüm insanlık için aslında çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Ben de sizlere hayırlı günler, hayırlı yayınlar dilerim. Allah'a emanet olun.
Sağ olun efendim, hoşçakalınız. Sevgili dinleyicilerimiz, COVID-19 salgını sonrası yeniden şekillenecek dünyada gelecek günlerin tüm dünyaya sağlık, barış, refah ve huzur getirmesi temennisiyle telefon hattımızın diğer ucunda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyesi Mehmet Emin Genç vardı. Kendisine de bir kez daha teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığı için. 10 Aralık İnsan Hakları Günü kutlu olsun.
Yalan sözü yuta yuta koydunuz beni tabuta, koydunuz beni tabuta. Uyu deme, uyuyamam. Yürü deme, yürüyemem. Sus deme, susamam. Paşa, nere gidem, aklım şaşa. Ses verdim hep dağ taşa. Ses verdim hep dağ taşa. Uyu deme, uyuyamam. Yürü deme, yürüyemem. Sus deme, susamam.
Huzuru hayat. Hayatın Sesleri Huzuru Hayat köşemizle devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel hocamız var. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Sezin Hanım.
Kolaylıklar diliyoruz değerli hocam. Bugün aslında boşanma ahlakını konuşacağız. Genel anlamıyla belki bu cümleyi kullanabiliriz. Nedir boşanma? Dinimiz boşanmaya nasıl yaklaşıyor? Dilerseniz böyle başlayalım.
Evet. Aslında çok sevimli bir konu değil tabii boşanma konusu ama hayatında bir gerçeği maalesef zaman zaman karşılaştığımız, yüzleştiğimiz, yani boşanma problemlerinin dışında da ciddi sonuçlara ortaya koyan bir durum. Dolayısıyla bir boşanma ahlakı da geliştirilmesi gerekiyor. O yüzden mutlaka da konuşulması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani zaten genel olarak hepimiz biliyoruz ama şöyle kavram olarak ifade edecek olursak, yani kanunlar çerçevesinde bir evliliğin işte karı koca haklı olarak hiç aralarında bağ kalmayacak şekilde ama o arada çocuklar varsa onların hakları da saklı kalmak üzere işte karar verici kişiler, yargıç, hakim tarafından evlilik birliğinin sona erdirilmesine biz boşanma diyoruz genel olarak. Ama tabii boşanmanın birçok çeşidi var. Anlaşmalı boşanmalar var, çekişmeli boşanmalar var ve aşamaları var tabii. İnsan boşandım dediğinde bir anda her şeyi bitiremiyor. Evet. Aşamalar halinde gerçekleşiyor. Bir önce tabii karar aşamasında bir duygusal bir boşanma oluyor. Yani taraflar birbirleriyle artık hani demin bahsettiğim şey hukuki boyutuydu. Duygu olarak aralarında bir ortaklık, bir sıcaklık, bir yakınlık kalmıyor. O bitmiş oluyor. Sonra karar verilmişse artık hukuki süreç başlıyor. Bu süreçte de işte dava açılması, anlaşmalar, mülkiyet varsa para veya işte ekonomik şeyler, onların paylaşımı, çocuklar varsa onların velayeti gibi yasal adımlardan bahsedebiliyoruz. İşin tabii ekonomik yönü de var. Bazen eşlerin ortak malları oluyor, onlarla ilgili çözülmesi gereken problemler ve onunla ilgili bir boşanma oluyor. Sonra işin anne baba olarak boşanma var. Tabii onlar eş olarak boşansa bile ortak çocukları varsa o çocuğun annesi ya da babası, o bağlar da öyle birden koparılıp atılmıyor. Atılmaması da gerekiyor tabii. Zaten. Bir de konunun toplumsal boyutu var tabii. Toplumun şimdi günümüzde boşanmalar daha arttığı için maalesef daha kolay kabul ediliyor. Önceki dönemlerde çok daha zordu bir insanın, özellikle de kadınların boşanmış olarak toplum tarafından kabul görmesi. Ama hani boşanma varsa bunun da toplum tarafından kabul ediliyor olması, normal kabul ediliyor olması da bir aşama tabii. Hı hı. İşin bir de boşanma sonrasında demin bahsettiğimiz hani duygu boyutu, evet, insan evet. Duygu olarak boşanmış, eşiyle bağ koparmış oluyor ama boşanma bittikten sonra da pek çok duygusal problem yaşanabiliyor. Yani bir anda eşinizle hukuki boşandınız diye duygularınızı da bir anda rafa kaldıramıyorsunuz. Tabii. Pek çok iniş çıkışlar oluyor, bir süreç gerektiriyor ve zamana ihtiyaç duyan bir konu. Bir de tabii işin manevi boyutu da var, dini boyutu da var. Bundan neyi kastediyoruz? İşte bazen boşanmanın günah olduğu, niye boşanıldığıyla ilgili suçlamalara maruz kalan taraflar kendilerini günah işlemiş, yanlış yapmış olarak algılıyorlar. Bir de başa çıkılması gereken konunun böyle bir yönü de var Sezin Hanım. Yani boşanma çok yönlü problemi barındıran maalesef zor bir süreç.
Evet, aslında boşanma ahlakı deyince ne kadar çok bileşeni saydınız belki bir tür bu da, ama hepsi ayrı ayrı birer tabii. Süreç ve aşama.
Bu her aşamada ahlak gerekiyor. Evet. Yani ahlak, bunlar hepsinin ayrı ayrı ahlaki davranışları olması gerekiyor sizden.
Evet, biraz o davranışlardan bahsedebilir miyiz? O ilk boşanma kararının verilmesiyle bu durumun başladığını söylediniz. Sonrasındaki süreçte o ahlak nasıl gelişmeli her iki taraf içinde?
Evet, öncelikle mesela dinimiz bu boşanmaya nasıl bakıyor? Biraz oradan da giriş yapabiliriz. Belki buyurun. Hani duygularla başlıyordu ya boşanma süreci. Evet. Orada dinimiz şöyle bakıyor konu, yani bu evlilik kurtarılabilecekse bunun için iki taraflara gerekli çabayı göstermek düşüyor. Taraflar belki tek başlarına bunu başaramıyor olabilirler. O zaman da yardım almak gerekiyor. Bazen aile büyüklerinden yardım almak gerekiyor. Bazen profesyonel yardım almak gerekiyor. İşte İslam'da hakemlik müessesesi var. Tarafları dinleyip onlara tavsiyelerde bulunan, bugün aile danışmanlığı dediğimiz uygulamanın benzeri bir uygulama var. Tabii aileyi bilen, onlara doğru yönlendirme yapabilecek aklı başında insanlar bu hakemliği yapabiliyor. Yoksa hani olayı körükleyecek, daha büyütecek kişiler zarar veriyorlar. Gençlerin, tarafların kendi başına yapabildiğinden daha kötü noktaya gelebiliyor. Yetersiz, yetkinliği olmayan kişiler bu işe müdahil olduğunda. Dolayısıyla bu akil ve danışılabilecek insanlar varsa onlardan da yardım almak gerekiyor. Basit sebeplerle evliliği hemen bitirmemek gerekiyor. Bazen çünkü sabırla bazı problemler çözülebiliyor. Ama İslam boşanmaya şöyle bakıyor. Peygamber Efendimiz Allah-u Teala'nın en sevmediği helal diyor. Ama Hristiyanlıktaki gibi, diğer dinlerdeki gibi boşanmayı yasaklamıyor. Çünkü helaldir diyor Peygamber Efendimiz. Allah-u Teala da eşleri öyle ifade ediyor, öyle hitap ediyor. Yani boşanmanın, hani boşanma sürecinin sınırları vardır. Ve o sınırları tükettiğiniz anda artık bir karar verin. Ya güzellikle bu işi devam ettirin, ya da ayrılacaksanız güzellikle ayrılın. Yani karar aşamasında da Rabbimiz bize güzel şekilde devam ettiremiyorsak bu işi güzellikle bitirmemizi tavsiye ediyor. Evet. Duygu boyutuyla da, her açıdan da. Sonrasında bu aşamalardan bahsederken hukuki süreç başlıyor demiştik. Hı hı. Burada iki tarafın da adaletli olması gerekiyor, erkeğin de kadının da. Zaman zaman şunlara şahit oluyoruz. Diyelim kadın diyor ki, ben çocuğum var, bundan sonra evlenmeyi düşünmüyorum. Madem ben evlenmeyeceğim, karşı tarafta evlenmesin. Amiyane bir tabir olacak ama biraz süründüreyim onu diye düşünebiliyor. Ve gereksiz yere davayı uzatabiliyor. Aslında senelerce yaşanmış bir ilişki var. Bunun hatırına, ortada çocuk varsa özellikle onun hatırına, bu işin madem karar verilmiş, artık bitme noktasına gelmişse, karşı tarafı yıpratacağım diye gereksiz uzatmalar da iki tarafı da yıpratıyor. Aslında
tek en taraflı fazla gibi çocuklar, gözüküyor ama. Evet.
En fazla da çocuklar arada kalıyor. Biraz bu konuya yoğunlaşmıştım. Akşam da maalesef bir dizide gördüm. Yani artık o kadar kötü şeyler, örnekler seyrediyoruz, görüyoruz ki bunlar sıradanlaşıyor. Keşke bunlar olmasa da bu işlerin nasıl daha güzel olacağı öğretilse insanlara. Yani haklı çıkabilmek, çocuğuna kendini kabul ettirebilmek adına düşünemeyeceğimiz hilelere, senaryolara başvurabiliyor insanlar. Bu da hem çocukları ve kendini yıpratıyor, sadece karşı tarafı yıpratmıyor, hem de dini anlamda ciddi bir vebale giriyor.
Evet.
Anne baba olarak da bir boşanma oluyor tabii ki. Taraflar hani birbirlerinin ilişkileri bitse bile, o çocuğun annesi babası, birbirine onu kötülememek, çocuk üzerinden mesaj göndermemek, kendini haklılığını ispat için çocuğu kullanmamak, bunlar da boşanma ahlaklarında.
Evet, çok haklısınız.
Evet, hatta eşler anlaşamamış olabilir ama. Buyurun, pardon.
Yangına körükle gitme durumundan bahsedecektim. Bazen aile büyükleri artık o kadar karşı tarafa sinirlerini çıkaracak yer bulamıyor ki. Hani aslında iki kişi arasında belki o kadar büyük bir sorun olmadan bu ayrılık yaşanabilecekken, bu sefer de tam tersi, destek olacakları yerde aile büyükleri boşan da kurtul, çocuğu da biz işte bir şekilde alalım, akla gelmeyecek çok farklı ahlak dışı durumlara da başvurmak durumunda kalıyor anne ya da baba tarafı. Bence burada biraz hani destek anlamında aile büyüklerinin, evet, farklı yönde onları yönlendirmesi gerekiyor.
Evet. Yani tabii boşanma kararı, fikir sorulursa fikirler beyan edilir ama nihayetinde boşanmaya karar verecek kişi karı kocadır. Evet. Onlar bu kararı vermişse onları iyi yönlendirmek, belki o anda onlar kızgınlıkları, öfkeleri olabilir. Onları teskin etmek, ruh sağlıkları açısından da iyi verecekleri kararları da olumlu etkiliyor. Dediğiniz gibi olayı köpürten, körükleyen insanlar aslında kendi çocuklarına da zarar veriyorlar.
En
çok zararı kendi, evet, çocuklarına veriyorlar. İnsan olabilir, kızgınlıkları olabilir ama bir vicdansızlık, bir adaletsizlik yaptığında aslında en çok zararı kendine veriyor Sezin Hanım.
Öyle.
Değil mi? Yani kendi başına kaldığında, vicdanıyla baş başa kaldığında o yaptığı yanlış bir insanı mutlu edebileceğini düşünemiyorum yani.
Tabii, çünkü o vicdanla yaşama durumunda kalacak şimdi. Sonra keşke dememek için aslında baştan o duyguyu doğru yönlendirebilmeyi başarabilseler iki tarafta daha mutlu olur. Hatta sizin de söylediğiniz gibi çocuklar bu sefer arada kalıyor. Çocuklar bu sefer anneye mi inansın, babaya mı inansın? O onu kötülüyor, karşı taraf diğerini kötülüyor. Bu sefer çocukların da psikolojileri bozuluyor ve ileride belki çok büyük travmalara bile yol açacak sorunlarla başa çıkmak durumunda kalabiliyor çocuklar.
Onlar mesela, onlarla ilgili bir araştırma yapılmış. Ergenlerde suç işleme, antisosyal davranışlar sergileme, bağımlılığa yatkınlık, yakın ilişki kurmada zorluk çekme, yalnızlık hissi gibi, kimseye güvenemiyor çünkü annesine babasına güvenemiyor.
Onlara güvenemiyor ki
Anne babayla ilgili olumsuz şey söylüyor. Baba anneyle ilgili söylüyor. Ona güvenme diyor. Anneye babaya güvenmeyince çocuk nasıl hayatta dursun, nasıl ayakta kalsın? Hiç kimseye güvenemiyor bu sefer. Bazen de şöyle şeyler oluyor Sezin Hanım. Bu işte karar sürecinde aileler diyorlar ki, özellikle kadın tarafına, sen o eve gelinliğine girdin, kefenine çıkacaksın diyor. Bu da çok yanlış bir şey. Artık karar verilmişse orada çocuğa destek çıkmak lazım. Biz aile bürosundayken çok kişi başvuruyordu. Artık bu evliliği taşıyamayacak ama ailesinden herhangi bir destek olmadığı için sürdürmek zorunda kalıyor. Hı hı. Çünkü ailesi diyor ki, gelme, senin çocuğun var, ben sana bakamam. Halbuki bakın, orada da Peygamber Efendimiz çok önemli bir tavsiyede bulunuyor. Size sadakanın en değerlisini öğreteyim mi diye soruyor Peygamber Efendimiz çevresindeki insanlara. Onlar da evet ya Resulallah diyorlar. Evlendikten sonra herhangi bir sebepten dolayı sana dönüp gelen ve senden başka da geçimini sağlayacak kimsesi olmayan kızına yaptığın harcamadır. Ne kadar önemli ya, değil mi?
Tabii ki, elbette. Orada duygulardan bahsederken şimdi tam tersi bir de işin ekonomik boyutu ortaya çıkıyor.
Tabii.
Bunun sadaka olduğu bile bilinmiyor belki.
Evet.
Yeter ki işte kendinden uzak olsun ve nasıl hayatını devam ettirecekse ettirsin düşüncesiyle kendi haline bırakmak da aslında hiç
yani
doğru
aslında
değil.
Yani aslında görmezden geliyor yani çocuğunun yaşadığı sıkıntıyı, acıyı, belki işkenceyi, belki şiddeti ve bu karşı tarafa bunu devam ettirme fırsatı veriyor maalesef. Ve önemli şeylerden birisi de işte ekonomik yönü de var tabii. Toplum günümüzde boşanmalar arttığı için maalesef, demin konuştuk, artık daha kolay kabul ediyor ama gene de boşanmış insanlara biraz böyle
kötü gözle
bakabiliyorlar.
Evet.
Yani dediğim gibi bu sürecin zorluklarını daha çok kadınlar yaşadığı için kadınlar da ne yapıp edip canlarını dişlerine takıp
evliliği devam ettirmeye
sürdürmek ihtiyacı hissediyor. Evet. Halbuki mesela gereksiz yere boşanmak, evet, dinimizin çok onay verdiği bir davranış değil ama şöyle bir örnek de var mesela. Hazreti Ayşe'nin bir savaşta köle oluyor. Onu da Hazreti Ayşe azat ediyor. Berire diye bir hanım. Ve o bir Mugis diye birisiyle evleniyor. Ama uyum sağlayamıyor. Bir türlü gönlü eşine ısınmıyor. Ve Peygamber Efendimiz'e geliyor. Ben diyor, ya Resulallah, boşanmak istiyorum eşimden diyor. Çocukları da var. O Mugis de Berire'ye böyle kör küçük aşık, o kadar seviyor karısını. Ama Berire'nin gönlü bir türlü ısınmamış eşine. Ve Peygamber Efendimiz'e geliyor. Ben boşanmak istiyorum. Peygamber Efendimiz ona soruyor. Peki diyor, çocuklarım var, eşin seni bu kadar seviyor. Boşanmasan deyince, ya Resulallah diyor, bu senin peygamberi olarak bir emrin mi, yoksa bir insan olarak tavsiyen mi bana diyor. Peygamber Efendimiz de hayır diyor, ben bir insan olarak sana bunu tavsiye ediyorum. O zaman ben ayrılmak istiyorum diyor. Yani insanlar her şeyi de hesaplayamıyor.
Evet,
bazen
evet.
Gerçekten duygusal yakınlık olmayınca da evlilik gitmeyebiliyor.
Evet.
O noktada da toplumun çok baskı yapmaması lazım. Karı koca arasında ne yaşanıyor?
Ancak karı koca biliyor ve dışarıdan çok da müdahil aslında olmamak lazım. Değerli hocam,
tahmin edilebiliyor.
Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli, çok özel bir konu ama sürenin yetmeyeceği kadar değerli bir konu. Ama biz bugünlük böyle bir kısa şekilde boşanma ahlakını konuşalım sizinle istedik. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için.
Rica ederim.
Sevgiler, saygılar sunuyoruz. Hoşçakalın.
Biz de izleyicilerimize ömür boyu mutlu olacakları bir evlilik temenni ediyoruz. Ama böyle bir durumla karşılaşmışlarsa da mutlaka bu konuda da ahlaklı davranmanın gerektiğini işaret etmek istiyorum.
Sağ olun değerli hocam. Sevgili dinleyicilerimiz sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nin böylelikle sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Burak Kararoğlu ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.